Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik Fiba Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atiye Bey, merhaba.
Merhaba Semih'ciğim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Yorgunuz ya, ben de hanım da. Pazar pazar dolaşıyoruz, Tekirdağlara kadar gittik. Biraz meyve sebze bulunmayacakmış. Şimdiden alıp işte komposto, ne bileyim konserve, reçel hepsini yapıyoruz. Yani başka türlü bütçe yetmeyecek.
Az yiyin. Öneri vardı bir
şey. Yok, kuru ekmeğe. Yani meyve sebze zaten lüks ya. Onlar gıdadan değil. Yani.
Onlar gıdası da şeker. Meyve dediğin size şeker. Eskisi kadar tavsiye etmiyorlar biliyorsunuz meyve yemeği.
Evet, her gün değişiyor zaten. O da ekonomi gibi yani. Her gün bilimsel gerçekleri değiştiriyorlar.
Atiye Bey, seyircilerimizden katıl butonuna basmanı, videomuzu beğenmeyeni, her platformda paylaşmanı rica ederiz. İstiyorsanız konu başlıklarını sayın.
Lütfen.
Şimdi Mehmet Şimşek 2-3 programda kendisinin ismini az zikrettiniz. O yüzden bir Mehmet Şimşek biliyorsunuz iktidar cenarında hedef. Gerçi muhalefetin de hedefinde ortak düşman, ortak hedef diyebiliriz. Onu konuşacağız. Nihat Zeybekçi'nin de açıklamaları var bu konuda. O da başka bir gündemde olan isim. Ayrıca bu ekonomi yavaşlıyor mu tartışmalarını ISO 500 listesi açıklandı. Erdal Başçavan da bir açıklama yaptı. O bağlamda onu sanayiyi konuşacağız. Papara ve borsa operasyonları yine bir diğer gündem maddemiz ve birkaç tane de kısa güzel sorumuz var.
Çok güzel.
Başlamadan sponsorumuz İKAS'a çok teşekkür ederiz. E-ticarete başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İKAS ile e-ticaret sitenizi hiçbir ücret ödemeden açabilir, satış yapmaya hemen başlayabilirsiniz. E-ticarete güçlü bir başlangıç için ihtiyacınız olan her şey kimlerde? İKAS'ta.
İKAS'ta.
Ücretsiz e-ticaret sitesi, sıfır faizli ticari kredi ve uygun fiyatlı kargo çözümleri İKAS'ta mevcut. Linke tıklamanız yeterli diyelim ve başlayalım. Evet şimdi Yeni Şafak manşeti yine attı.
Evet.
Yeni Şafak da bu konuda çok ısrarcı değil mi?
Evet. Yeni Şafak zaten yani o hükümete yakın duran İslamcı muhafazakar kanadın kara koyunu. Hani çok öyle her zaman.
Eskiden de öyleydi.
Evet. Hep aynı senfonide hep aynı notaları okuyan bir kuruluş değil.
Mehmet Şimşek'i hedefe koydu manşetinde. Evet. Bu sefer biraz daha sert. Tabii şöyle bir fark var bu dönemi anlatmak için. Birincisi 19 Mart'ta birlikte ekonomideki sarsıntı da Mehmet Şimşek'e fatura ediyor tabii ki. Ekonomi patronu olarak ve muhalefet de özellikle de Özgür Özel'in Erdoğan'dan sonra belki de en çok hedef aldığı isim Mehmet Şimşek. Böyle olunca müttefiki kalmayan bir isimden bahsediyoruz veya destekleyicisi daha doğrusu. Bu da ekonomideki tablo da çok iyi gitmiyor siyasi sebeplerden ötürü olsa da. Bu da Mehmet Şimşek'in koltuğu sizce riske ediyor mu?
Şimdi siyasi boyuttan başlayalım. Bir kere Yeni Şafak tutarlı oluyor. Yani İslamcılar faiz istemiyorlar. Tamam benim ona hiçbir itirazım yok. İstediği kadar fikir beyan edebilir. Ciddiye de almıyorum açıkçası Mehmet Şimşek'in kariyer açısından. Özel'in Mehmet Şimşek'e hedefi oturtması çok akıllıca. Çünkü bu iş sadece Ekrem İmamoğlu'nun tevkifine karşı duyulan tepkiyle sürmeyecek. Ortaya ekonomi anlamında da bir şey koyulması lazım. Ve o da çok ciddi bir sezgiyle fark etti ki hükümetin zayıf karnı Mehmet Şimşek şu anda. Dolayısıyla yüklendikçe yükleniyor. Mehmet Şimşek'in kariyeri tehlikeli mi zannetmiyorum açıkçası. Çünkü Erdoğan herhalde Mehmet Şimşek'in başarısız olduğu noktaların önemli bölümünün kendi katkısından kaynaklandığını biliyordur. Zaten işte abartıldı. Bir ay bunu konuştuk bu programlara. Türkiye'nin bütün YouTube programlarında da 2 yıl topladığımız dövizi bir günde heba ettik diye. İşte onun %30'u geri geldi 2 hafta daha. Belki bilmiyorum yani bugünkü rakamlara bakamadım. Belki %40-45'i geri gelmiş.
Ama bedava değil tabii. Yine o da bir fatura çıkıyor.
Evet. Evet. Ya faiz bir miktar yüksek ama dediğim gibi yani döviz bozduranların önemli bölümü bıyıklı ve bıyıksız Türkler olduğu için aslında yani bir cepten öteki cebe koyuyoruz parayı. Bir de zaten sadece söyledim yani faiz arttırmışlar. Ekonomide öyle özellikle iş talep tarafında falan bir yavaşlama görmüyoruz. İşte cuma günü birinci çeyreğe ait milli gelir istatistikleri yayınlanacak. Bloomberg HT'nin şeyine baktım. Dönemsel büyüme yani tek bir çeyreğe mahsus büyüme. %1.4 bu Çin'den daha hızlı ya. Yani bunu tabii ki bir yani modern ekonomiler tüketici ve talep ağırlıklıdır. Bu talebin bu kadar yoğun olmasından kaynaklanıyor. Ha büyüsün büyümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama Türkiye arz tarafı bu kadar zayıfken bu kadar fazla talebi ancak yüksek enflasyon ve yüksek cari açıkla karşılayabilir. Dolayısıyla zaten ilk faiz indirimi gereksizdir ve ondan sonrakiler. faizler aslında olması gereken yere döndü.
Spekülatif bir soru. Ama siz seversiniz böyle şeyleri.
Bayılırım spekülatif soruna.
Mehmet Şimşek görevden gitti. Mi daha çok etki eder ekonomiye yoksa İmamoğlu'nun gözaltına alınması?
İkisi de.
Ya onun kadar büyük etki yapar mı sizce?
Ya İmamoğlu'nun gözaltına alınması işte gördüğümüz gibi yüksek faizle falan telafi edebiliyorsunuz. En azından orada bir fırsatçı trader grubu var, onlar geliyor. Ama Mehmet Şimşek şu anda Erdoğan'ın en geniş anlamda rasyonelite kelimesiyle tek bağlantısı. Onu kaybettiğiniz anda bir anda buraya sermaye, yani fabrika kurmak için gelen, turizm için gelenler olsun, diplomatik ilişkiler olsun, Erdoğan'ın yeniden heterodoks kainata geri döndüğü sonucu çıkar ve onu telafi edemeyiz. Çok uzun süre telafi edemeyiz. Zaten AKP içinde de açıkçası Mehmet Şimşek'in en önemli görevlerinden biri olan yurt dışında orta vadeli program pazarlama işini becerecek başka bir isim göremiyorum.
Yani diyorsunuz ki İmamoğlu krizi kadar büyük bir etki yapar Mehmet Şimşek'in.
Kalıcı. Kalıcı bir etki yapar. Yani çünkü yerine gelecek birisi, yani kimi getireceksin
O anlık belki o kadar büyük dalgalanma yaşanmaz ama.
O anda da yaşanır.
O anda da. Ama yani, orta vadede yaşanır.
Evet. Yani dediğim gibi şimdi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasinin en büyük ayıbı olduğunda yatsımıyorum. Tamamen piyasa konuşuyoruz. Bir süre sonra piyasalar bakıyorlar, ya tamam hani siyasette böyle bir saçmalık yapıldı ama ekonomi politikaları da bizi rahatsız edecek bir şey yok. Biz işimize bakalım derler. Mehmet Şimşek'in gidişini öyle küçük atlatamazsınız.
Atilla Bey, sponsorumuz FONMAP için küçük bir parantez rica ederim seyircilerimizden. Önce size şeyi sorayım. FONMAP'in biliyorsunuz hizmetlerinden bir tanesi girişim sermayesi, yatırım fonları. Türkiye'ye biraz daha yeni bir kavram. O yüzden kısaca bir anlatır mısınız? Nedir bu girişim sermayesi, yatırım fonları?
Ya dünyada çok moda bir şey. Aslında bizim private equity veyahut da private credit dediğimiz olayın parçası. Yani pek çok şirket için sermaye toplamak, büyümek için halka açılmak doğru bir yöntem değil. Borçlanma imkanları da sınırlı. Bu yüzden projelerini anlayan, onları takdir eden ve daha uzun süre yatırdıkları paranın karşılığını almak için beklemeye razı olan güçlü yatırımcılar var. Kurumsal yatırımcılar, zengin bireyler de olabilir. Bunlar şirkete doğrudan sermaye sağlıyorlar. Sonra işte böyle 10-20 şirketlik portföy kurup bunun içindeki payları da başka müşterilere arz ediyorlar. Bu iki taraf için de iyi. Bir, sadece karşısında bilinçli bir sermaye koyan olduğu için şirket daha rahat büyüyebiliyor. Daha anlayışlı bir yönetimle karşılaşıyor. Öteki tarafta da normalde bireysel olarak bu tip yatırım imkanlarına ulaşma şansı olmayan birikimciler yepyeni fırsat elde ediyorlar. Ve risklerini daha iyi dağıtma şansı elde ediyorlar. Yani girişim sermayesi bireysel yatırımcıya göre değildir. Çok uzun bekleme süreleri gerektirir. Satış yapmak imkansızdır. Ve girişim sermayesi projelerinde %75'i batar. Ama siz 20 şirketlik bir portföyü müşteriye sunarsanız bunların içinde bir tanesi büyüyüp yaşarsa bütün ötekilerin zararlarını telafi ediyor. Türkiye'de çok eksik bu konu. Bak Erdal Bahçıvan da onu söylüyor. Yani Türk şirketlerinin artık finansman kaynaklarını çeşitlendirmeleri lazım. Yani Avrupa'da bir Almanya ve İtalya örneğini biliyorum. Bu kadar yoğun bir şekilde bankalara bağımlı olan finansman bulmak için. Amerika'da bunu bulamazsınız. Yani ufacık şirketler junk bond ihraç eder ve bunun bir pazarı vardır. Private credit ya da işte bu BlackRock'lar, şunlar bunlar 20-30 trilyon dolarlık servet yönetiyor. Ve bunlar o ülkenin kalkınmasına çok büyük yardım. Yani private credit veyahut da private equity olmadan bugün girişim sermayesi ya da Silicon Valley diye bir yer olamazdı. Bizde de bu olsa yani Türklerin fikir olarak kimsenin eksik olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla FONMAP çok faydalı bir şey yapıyor.
Türkiye'de ilk ve tek olan bir uygulama FONMAP. Servetinizi, tasarrufınızı inşa etmek için çok akıllı bir yol. FONMAP girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarını dijital olarak yatırım yapma fırsatı sağlıyor. Uygulaması var zaten.
Çok önemli.
Mesela sponsorumuz uzun zamandır İKAS. Teşekkür ederiz kendine. Unicorn adayı. Ve buraya yatırım yapmak istiyorsanız FONMAP üzerinden yapabiliyorsunuz. Gayrimenkul yatırım fonları da var. Ve 10 bin lira ile girebiliyorsunuz. Minimum seviye oldukça düşük. 10 bin lira ile İKAS'a ortak olabiliyorsunuz. Mobil marketlerden indirebilirsiniz. Kendi yatırım stratejinize göre kendi kararlarınızı verip yola devam edebilirsiniz. Dediğimiz gibi biz bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Platformları tanıtıyoruz. Diyelim.
Kesinlikle.
Ve devam edelim.
Çok teşekkür ederim ve devam edelim Semih'ciğim.
Nihat Zeybekçi son zamanlarda çok demeç veriyor. Hatta biliyorsunuz bakanla kabine değişikliği konuşuluyor Haziran'ın başında. Orada da bir görev alma ihtimali olduğu söyleniyor. Aman Çağrı'nın programında dedi ki 19 Mart yani ekonominin tutuklanması ekonomi etkiledi.
Doğru söylemiş.
Abi. Evet. Birçok isim bunu söylemekten kaçınıyordu. Hatta Mehmet Şimşek de bunların arasında. Hiçbir AKP bunu kendi ağzından ifade etmek istemiyordu. Ama Nihat Zeybekçi söyledi. Ne dersiniz?
Ya cesur konuşmuş. Ama en tepeden başlayalım. Eski daha güçlü günlerinde Erdoğan cephesinden hiç böyle zıt sesler çıkmazdı. Şimdi ya genelde muhalif gazeteciler tarafından AKP içinden getirilen parti Erdoğan sonrasına hazırlık yapıyor sözleri doğru. Herkes bir sahnede kendine yer kapma niyetinde. Ya da Erdoğan'ın artık bu bütün partiyi kontrol edip usta bir satranç oyuncusu gibi herkesin de söyleyeceğine karar verdiği dönemler geride kaldı. Gücü yetmiyor. Ama partideki çalkantı işte Savcı Sayan'ın konuşmasından Sayın Cem Küçük de söylüyor. İşte siz Erdoğan'ı satıyorsunuz falan diye.
Cem Küçük'ün yani, söylediğini çok ciddiye almak lazım ama.
Ya ama o da kim yani, yani AKP konusunda onu ciddiye almazsam, Abdülkadir Selvi'yi almazsam kimi alacağım ki yani? Başka bir şey yok. Nuray Babacan'a çok büyük saygım var ve sürekli kulis haberi getirir ama çok yani işin mantığı açısından çok ilginç buluyorum. Çünkü kendisi muhalif bir gazeteci. Evet.
Bu arada şey de söyleyeyim, TÜSİAD konusunda açıklama yaptı, yanlış olduğunu söyledi.
Aynen öyle, evet. Evet.
İlk andan itibaren o programda söylüyor.
Cesur. Keşke her AKP'li de beğenmediği icatları bu şekilde eleştirme gücünü kendinde bulsa. Bu kabine değişikliğini bilmiyorum Semih. Yani 31 Mart yerel seçimlerinden beri kabine değişikliği konuşuyoruz. Herkesin ismi geçti. İşte
Berat Albayrak.
Berat Albayrak her zaman gündemdeki adaylardan biri. Açıkçası bir yorum yapamayacağım.
Çok önemi var mı sizce?
Pek de yok. Yani çünkü gelen
Mehmet Şimşek'ten dışında hiçbir...
Tabii anlamadım. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Cevdet. İçişleri Bakanı, Cevdet Yılmaz. Yani böyle isimler var. Ötekiler zaten sadece büyük ölçüde iş bitiriyorlar. Yani böyle imza törenlerinde falan yabancı bir şirket gelip...
Daha çok sekreter dedik gecinizden.
Evet yani şu anda da zaten sıradan vatandaşı çevir. Yani kaç tanesinin ismini sayar açıkçası bilmiyorum.
Ben de çok hepsini bilmiyorum. Evet.
Yani bence AKP'nin yani kabine değişikliğinden çok bir siyasette rota değişikliğine ihtiyacı var.
Peki İSO.
Evet.
Türkiye en büyük sanayi kuruluşu açıklandı. 500 sanayi kuruluşunun 156'sı zarar açıkladı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan dedi ki bedelin en büyüğünü sanayici ödüyor.
Ben de Sayın Erdal Bahçıvan'ın açıklamalarını okudum. Son derece gerçekçi ve vizyonlu buldum ama başka sayfalar okumuşlar.
Evet, evet.
Ben kaliteli finansmana ulaşma konusunda çuvaldızı kendimize batırmalıyız kısmı kafamda kalmış. O mu?
Bak işte farklı insanların kafasında şeye kalıyor.
Bir de son 3 yıldır faaliyetlerden satışlarda reel daralma var kısmı aklımda kalmış.
O da güzel.
O zaman bunun yüksek faizle veyahut da güçlü TL politikası alakası yok. Siz iş yapmayı beceremiyorsunuz. Ya da yaptığınız ürünleri kimse almak istemiyor şeklinde değerlendiriyorum. Bir de şunu bana hatırlatsana bu samimi olarak.
Tabii ki. Söyleyeyim.
Anayasa mı yoksa Türkiye Medeni Kanunu mu hangi maddesinde sanayici kar etmek zorundadır diye yazıyor.
Anayasa tabii ki.
Anayasa tabii değil mi? Tabii, anayasa. Bir soru daha. Bu sanayiciler aynı zamanda sol basında çok adı geçen şişman, halkın kanını sömüren kompradorlar değil mi? Aynı kişilerden mi bahsediyoruz?
Muhtemelen aynı olması lazım.
Evet. Peki en önemli soru, sosyal demokratik hukuk devletinde fakir, asgari ücretle geçinemeyen vatandaş veyahut da emekli mi korunmak zorundadır yoksa yüksek katma değerli olan sanayici mi korunmak
tabii
zorundadır?
Tabii ki sanayici. Tabii vatandaş ki. Ne? Çok var vatandaş.
Evet, çok. Evet.
Sanayici kaç tane?
Doğru. 500 tane işte o kadar çıkıyor.
İkinci 500 var.
Kaç kişisiniz? 500 kişiyiz. Ya yani ben de okudum. Açıkçası sanayinin zor durumda olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadım.
Ben bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü muhalif basın da başta olmak üzere, bu arada onlara hakkını vermek lazım. Muhalif basın, iktidar basını, işte ekonomistlerin bir kısmı sanayici çok kötü olduğunu söylüyor. Ama bazı isimlerde sayı az olmakla birlikte siz de bunun arasındasınız. Esasında rakamlarda o kadar bir kötüleşme olmadı. Tabii ki görece bir kötüleşme oldu, zayıflama oldu. Ama söylenen kadar da karamsar bir tablo olmadığını söylüyor. Hatta Merkez Bankası da bunu söylüyor. Yani daha çok yavaşlamamız lazım. Daha çok soğuması lazım ekonominin. Hangisi doğru?
Yani kardeşim hakikaten elimizde hiçbir veri yok. Mesela işte PMI Nisan ayında da Mart ayıyla aynı seviyede kaldı.
Kapasite kullanımı
arttı bildiğim kadarıyla. Arttı. Yine MÜSİAD'ın düzenlediği bileşik PMI var. Orada bir daralma var. Ama orada da sebepleri tam olarak bilemiyoruz. Mesela işte reel kesim güven endeksine falan bakıyorsun. Tamam, siparişlerde daralma var. Büyük ölçüde ihracat kaynaklı. Bunların da pek şeyi yok. Yine ISO 500 yani Erdal Bahçıvan'ın sözlerinden takip ediyorum. Finansman giderleri sadece %6.1 gitmiş, artmış. Yani nasıl bu karsızlığın şeyi? Benim karımın %90'ı finansman giderlerine gidiyor demek, finansman giderlerinin çok yüksek olduğunu göstermez ki, senin kar edemediğini gösterir. Ortada çok basit bir gerçek var. O da şu, Türkiye'de gerçekten bir ahtapot var Semih. O ahtapotun adı da saray rejimi. Türkiye'nin bütün katma değerini gerek psikolojik gerek fiili verimlilik olarak gücünü emiyor. Sanayi işte isimler hep aynı. Tüpraşlar, evet. Ford'lar filan. Bunlar da bir türlü daha yüksek katma değerlere geçip daha karlı üretim yapamıyorlar.
Hep aynı iş kollarında, hep aynı işi yapıyorlar.
Aynen öyle ve artık yani işi kötü yapmıyorlar, çok iyi yapıyorlar. Ama onların iş yaptığı kollar emtia haline geldi. Kar marjları çok daralıyor.
Teknoloji düşüyor.
En son olarak da şundan şüpheleniyorum. Yani şimdi işin hani benim açımdan demagoji kısmını bırakalım. Eminim izleyiciler öyle düşünüyordur. Ya Türkiye'nin en büyük 500 şirketi reel olarak 3 yıldır satışlar alması yaşıyorsa milli gelir rakamlarında bir yanlışlık vardır. Yani bu hakikaten ya sanayi tabana yayılıyor.
Herkes sanayici oldu.
Herkes sanayici oldu ve ufak şirketler daha hızlı büyüyor. Öyle olmadığını düşünüyorum. Ya da yani hani artık bu adamlar bırak karı ciro üretemiyorlarsa o zaman senin milli gelir sayımlama, ölçümleme hesabın yanlıştır abi. İkisi bir arada olmaz ki. Bir kere ben kapitalist bir adamım. Yani sanayinin önemine de inanıyorum. Ama sorunlar bunlar değil. Sorunlar bir, üniversiteler ve meslek okulları kaliteli eleman yetiştiremiyor. Hükümet bu konuda gerekli desteği vermiyor. Gereksiz teşvikler verirken hakikaten R&D yani araştırma ve geliştirmeyi teşvik edemiyoruz. Türkiye'nin kendi içinde tutarlı, yarın potansiyeli olan şirketlere faydalı olacak, büyümelerini sağlayacak bir sanayi politikası var. Bunların hepsini konuşalım. Vergi politikasını konuşalım, yüksek işçilik maliyetlerini vesaire hepsini konuşalım. Ama sürekli olarak sanayi ki darboğazda, onu kesinlikle söylüyorum, 10 yıl böyle gidemez. KOBİ'ler kötü durumda, onu da kabul ediyorum. Ama bütün bunları kur faiz politikasına bağlayarak tartışırsak hiçbir yere varamayız.
Yani bence burada yetişimde de bir sıkıntı var. Çünkü diyor ki, bedenin en büyüğünü sanayi sektörü diyor. Ya bu kadar vatandaşta, halkta bu kadar ciddi bir yoksullaşma varken sonuçta bir patron organizasyonunun, patronların bedenin en büyüğünü biz ödüyoruz demesi biraz komik oluyor. Ya komik de esasında yani toplumu daha bir sinir uçlarına dokunan bir açıklama değil mi?
Aynen. Türkiye'de zaten zengine karşı geleneksel bir düşmanlık. Tepki vardı. Tepki diyelim. Yumuşak konuşalım.
Yumuşak pardon.
Halkımızın sinir uçlarını germeyelim Semih böyle kritik bir tane. Bir de şu var yani Anka araştırmasıydı. Daha önce de belki söyledim. İşte ilk 4 aydaki vergi kayıtlarından bakmışlar. Kurumlar vergisinin toplam vergileri oranı azalıyor kardeşim. Evet. Yani vergi ve büyük holdingler isimlerini hakikaten hatırlamıyorum. Hatırlasam da söylemem söyle. Çünkü sponsor olacaklar hepsi bize. Yani. yani benim için de hayat çok kötü. Sponsorlar şeye vazgeçiyorlar sürekli.
Bedenin en büyüğünü siz ödüyor musunuz?
Bedenin en büyüğünü ben ödüyorum tabii. Bütün sırtımda taşıyorum Türkiye'ye ya. Neyse bir kere özgür bir toplumda herkes kendi dertlerini çok yüksek sesle topluma duyurma hakkına sahiptir. Tabii. İstedikleri gibi konuşsunlar. Ama hakikaten ben şey lafına çok önem veriyorum. Önce çuvaldızı kendimize batıralım. Yani iklim değişikliği ile ilgili ne yaptınız? AB'nin karbon salınım kurallarına uymak için ne yaptınız? Niye 500 şirket bir araya gelip ortaklaşa bir Silicon Valley gibi bir şey kurmuyorsunuz? Yani çok sorulacak soru var.
Bir de şu da sorulacak bir soru bence daha basit. Ucuz, çok düşük faizli krediye ararken, o işin patlayacağı belirken niye çıkıp hiç açıklama yapmadınız?
Eyvallah ama ben dediğim gibi geçmişin peşinde değilim.
Ben yani. Peşindeyim.
Sen peşindesin. Evet hesap sormaya kalktığımızda kimsenin Türkiye'de bakacak yüzü yok. Yani bugün ben geçinemiyorum diyen işçi emeklinde büyük çoğunluğu Sayın Erdoğan'a oy verdi ama...
Ama tabii vatandaşın, sıradan bir vatandaşın, daha zor geçinen bir vatandaşın topluma karşı fikriyatıya... Bir sanayici, bir sanayi şirketinin başındaki işte çok iyi eğitim almış, belli bir ekonomik ve refah düzeni uğraşmış, entelektüel kendi geliştirmesi beklenen bir insanın açıklamanın aynı olmaması lazım.
Ya Emrah şu bölümün kaydını bana yollasana. Çünkü bunu arşivlerimde saklayacağım ve yani Bitcoin teknolojisiyle yazacağım ki çalınmasın diye. Yani sen abi ne kadar elitist, halk düşmanı bir insansın ki bunları söyle. Öyle ne demek yani her vatandaş Türkiye'de eğitim özgürlüğü, fırsat özgürlüğüne, eşitliğine sahiptir. Nereden biliyorsun? Yani bir insan asgari ücretli çalışıyor
diyor. Demek manipüle etmeyin. Ben bunu demek istemiyorum. Siz diyorsunuz ki vatandaş da AKP'ye oy verdi onlar da suçlu. Şimdi aynı derece suçlu değil ya bence. Aynı derece mi suçlu?
Herkes bir tane oy yok mu?
Demokrasi sadece oy mu ya? Şimdi Erdal Başçıvan'ın açıklamasını konuşuyoruz.
Tamam.
Şuradaki bakkal amcanın açıklamasını konuşmuyoruz.
Evet ama sayı olarak bakkal amcalar Erdal Bahçıvanlardan çok daha fazla.
Bu yaklaşım biraz sorumlu ve suçu vatandaşın sırtına yüklemek olarak görüyorum. Bunu çevremde yapan çok insan var.
Suç diye bir şey yok. Evet şu andaki rejimden vatandaş sorumludur. Biz açık ve uluslararası gözlemciler nezaretinde yapılan bir seçimde Sayın Erdoğan'a AKP ve MHP'ye oy verdik. Ve bundan sonra artık bedeli ödeyeceğiz.
Tamam.
Veyahut da politikalarından şikayet etmeyeceğiz. Ama ben aynı şekilde sanayiciler de diyorsun.
Evet.
Belki sanayiciler iş insanları olarak konuşursak.
İş insanları.
Şimdi artık öteki tarafta kimse kalmadığı için kendi evlatlarını yemeye başladılar. Onlar da bedel ödeyecek zaten. Yani öyle bir hale gelecek ki herhalde Türkiye Mevduat ve Sigorta Fonu, ben gelecek sene hem ISO 500'de ilk 10'da hem Türkiye'nin en büyük holdingleri ve piyasa pazar payı olarak en büyük şirketi olarak görmeyi hayal ediyorum. Hayal ediyorum.
Ben yine de vatandaşı sorumluluk sıralamasına alta yazarım. Ayrıca konumuna da oturan insanların daha cesur ve daha öncü bir rol almaya gerektiğini düşünüyorum. Bakkala yemekle olmuyor bu işte.
He, bak şimdi kutsalıma girdin yani. Bir kere o zemzem suyuyla yapılmıştı. Değil mi? Öyle miydi? Neydi? Zemzem gülüyle mi? Evet.
Ya sadece bakkala yemek değil yani. Kuyup işi dedi ama yani biliyoruz toplumun ya önde gelen isimlerinin hiçbir pozisyon almadıklarını.
Aynen öyle. Hepimiz sıra bize gelmez diye teslim olduk.
Evet yani.
Kendim de suçluyum. Amerika'da Trump Harvard'a saldırıyor. Harvard dava açıyor abi adama. Muhtemelen evet. Anayasa Mahkemesi'nde kazanacak. Bürokratı görevden alıyor. Bürokrat dava açıyor. Tamam mı? Ve hepsi değil. Çoğu teslim oldu. Bunu da kabul ediyorum. Ama kahramanca Trump'ın aptallıklarına direnenler var. Toplum bu düzeye gelmeden en ufak bireyinden, en sıradan bireyinden, en tepedeki bireyine kadar hakkını savunmaya ve devletin bizim efendimiz değil ya da sahibimiz değil, kulumuz olduğunu anlayıncaya kadar hiçbir şey değişmeyecek.
Esas tabii 24-25 senelik AKP tarihine baktığımızda buna cesurca karşı koyanlar oldu. Ama yalnız kaldı ve kaybetti. Onu da tamam. Söylemek lazım. Hiç kimse olmadı değil.
İşte arkasına baktı ve kimseyi göremedi hikayesi
evet.
Yani.
Evet. Tamam. Bu güzel sohbetten sonra bir yolsuzluk hikayesine geçelim.
Geçelim.
Papara ve borsa operasyonu. Tek başına da iki tane ayrı şeyden bahsediyoruz. Finansal dünyada, finans dünyasında dolandırıcılık devam ediyor. Ama buna bayağı büyük çapta ve hani devletin de esasında lisans verdiği, onay verdiği, hatta banka almaya kadar giden operasyonlar. Borsa operasyonlarındaki zaten figürler tanıdık biliyorsunuz. Her şeyde spekülasyon haberinde kendisinin ismi var. Ne diyorsunuz bu finans dünyasındaki dolandırıcılıkları?
Ya şimdi bu şeyi ikiye ayırmak lazım. Papara olayı bence çok başka bir boyutta incelenmeli. İşte bu sabah yine bu yayına hazırlanırken borsada bir manipülasyon, spekülasyon operasyonu daha.
Evet.
9 ilde 17 gözaltı.
Aynen.
Şimdi komplo teorisini sevmem ama hani bana deseler ki papara operasyonu mu daha adil geliyor sana yoksa borsada manipülasyon? Ben borsada manipülasyon derim. Ben paparanın suçunun ne olduğunu anlayamadım.
Kara para akımı ve yasa dışı bahis diyorlar.
Yasa dışı bahis sitesi mi papara?
Hayır, oraya para transferi, kara para akımı.
Bir ödeme
sistemi. Ödeme aracı.
Ben bugün İş Bankası olayım, Ziraat Bankası olayım, Atilla Eşitada Bank olayım, papara olayım. Benim vasıtamla para gönderenlerin şeyini bilmek
ama
zorundayım.
Siz de dahilsiniz o işe.
Ha, bilmiyorum bak. Tabii. O yani patronlar da mı bu işin içindeydi diyor onu bilemem.
Öyle deniyor.
Ya onu biraz açıkçası şüpheli buluyorum.
Beklemek lazım diyorsun.
Evet yani orada hani paparayı falan sevdiğimden değil, kullandığım bir şey de değil ama.
Biz hiçbir ilişkimiz yok onu da söyleyeyim.
Ya şu abi çok garip şeyler var. Yani bir bahis suç mu? Türkiye'de bir ceza kanunu.
Yasa dışı suç.
İşte yasa dışı ama şimdi orada çok büyük sorunlar doğru. Çünkü Milli Piyango'nun sitesine giriyorsun. Binlerce şey var bahis işte yok atlarla.
Ama devlet kontrolünde.
Evet demek ki devlet yapmadığı zaman suç oluyor. Şimdi bunu vatandaşa anlatmak çok güç. Kumar oynamak suç mu?
Suç.
O zaman niye KKTC'den, Gürcistan'dan gelen herkesi tevkif etmiyorsunuz? Türkiye'de kumar oynamak suç. Yani bunlar toplumun etik olarak, ahlak olarak ya da mantık olarak anlayabileceği suçlar değil.
Tekrar söyleyeyim, papara hiçbir ilişkimiz yok. Yanlış
hiçbir alakamız yok ama yani yarın öbür gün olur da...
Olmaz. Bu açıklamadan sonra papara'da hiçbir şey aramayız. Kusura bakmayın.
Tamam.
Sonra spekülasyon olur.
Bu arada borsa manipülatörleri... Onlara her zaman kapımız açık abilerim.
Hatırlayalım ya ciddiye kaçak sonra şeyin altına gideceğiz. Kısa soruya geçelim mi?
Geçelim.
Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını gördünüz mü?
Gördüm.
Ben AK Parti'de olsam 160 aldım.
Bir haklı.
Hangi açıdan?
Yani hani böyle Osmanlı'nın gerileme döneminde yer yer reform şeyleri, episodları evet. Vardı. Bir vezir gelir, padişah gelir. Aynen. Ahmet Davutoğlu yani her şey tabii ki kıyaslamalı. Ahmet Davutoğlu da bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani dış politikası hala beğenilmiyor, şudur budur ama içeride bayağı bir şeyler yapmaya çalıştı.
Ama bildiğim kadar hatırladığım kadarıyla Ahmet Davutoğlu başkanken, parti genel başkanıyken seçim kaybetti AKP.
Evet.
Tek başına iktidar olamadı yani seçim kaybetti.
Evet. O da güzel bir şey. O açımdan. İkincisi bilmiyorum. Belki yani toplu halde bir AKP katılma projeleri olabilir. Niyet okumak istemiyorum Sayın
Ahmet. Zaten yarısından fazlası gitti.
Şimdi beğenirsin beğenmezsin. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ bunlar Türkiye'nin içinde önemli siyasi figürler. Tabii ki ağırlıklarını hissettirebilecekleri yerlerde siyaset yapmaları daha doğru olur. Ve belki de parti hakikaten ilhak edebilir. Dediğim gibi Sayın Ahmet Davutoğlu bu konuda bir şey söylemedi. Çünkü işte yine Abdülkadir Selvi söylüyor yaz aylarında transferlerle AKP mecliste 360 oyu tamamlayacak diye.
Futbolcu transferi gördüm. Sezon başladı.
Evet ama işte o lejyonerlerle yürümüyor bu iş yani. Gerçekten topa kafa sokan oyuncuya ihtiyaç var. Onlar da çıkar mı bu kadrolardan?
Alpay Özagan. O da AKP.
Kim?
Alpay Özagan. Hem futbolcu hem AKP. Hem de topa kafa sokma konusunda iyiydi oynarken. Aa,
hanım bana bir iğne yapıyor. Bundan sonra yayından önce ben de sana yapacağım. Yani.
Peki Trump. Putin'e de kapıştı. Geriye kim kaldı?
Bir tek büyük reisim kaldı. Bir tek büyük. Orban da gidici diyorlar bu arada. Detayına bakmadım. Yani kendi iç
Erdoğan arasında ama pek öyle bir gerim yok
hiçbir
şu anda.
Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Yine bugün iki tane makale okudum. Suriye üzerinden işbirliği diğer alanlara da genişler. Bence Katsa'yı da kaldırtır. Halkbank davası unutulur gider. Netanyahu bir kere yani en büyük şey hani çok temel bir prensip var. Netanyahu için kötü olan Türkiye için iyidir. Orada yalnız Trump yakası ilkmiyor adamdan. İspanya zannederim her türlü silah satışını yasakladı. Almanya ilişkileri gözden geçiriyor. İngiltere ilişkileri gözden geçiriyor. Orta Doğu politikasını şu anda Suudi Arabistan ve Türkiye odaklı yürütecek.
Ama Netanyahu böyle kötü ama içeride de Filistin karşıtı politikada tam gaz. Yani vize de bir bakıyorlar şeyde ülke giriş çıkışı da bakıyorlar, yani, üniversitede bakıyorlar.
Bu yani Netanyahu ile kötü olması İsrail'in politikalarını beğenmediğinden dolayı değil. Netanyahu ona bilgi vermedi, istediğini yapmadı diye.
Kişisel bir şey diyorsun.
Kişisel bir şey. Yani Trump şimdi geldi, yani ben Gazze Savaşı'nı bir günde bitiririm dedi. Netanyahu yapmıyor. İran'la görüşmeler belki tıkanacaktı. İsrail İran'a saldıracak lafları çıktı. İran iyice bir soğudu böyle. Yani her yerde taş koyuyor oyununa Trump'ın. O yüzden memnundur. Yoksa Amerika'da böyle bir işte kökten deyince evangelist Hristiyanların Tevrat okuyuşundan kaynaklanan bir İsrail sempatisi var. Bunu yalnız İsrail lobisine bağlamak da doğru değil.
Bu konuda ve programın son sorusunu şöyle sorayım. Biraz erken bir soru. O yüzden biraz saçma da olabilir ama. Erdoğan'la Trump'ın yakınlığı, Trump sonrası sonuçta Trump'ın son senesi, son dönemi. Trump sonrasında eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalırsa ciddi bir negatif olarak döner mi bize?
Yani dönmez. Hani şu ana kadar hani bir sürü tevatür de oluşuyor. İşte karşılığında şunu istedi, bunu istedi ama ben Amerika'ya kıyak yaptığımız bir alan göremiyorum. Hani veyahut da hani Trump'ın mesela Katar'ın 400 milyon dolar uçak hediye etmesi bence Trump gittikten sonra Amerikan-Katar ilişkilerini etkileyebilecek bir şeydir, hatadır. Suudi Arabistan o verdiği siparişlerin arkası gelmezse hesabı sorulur ama bizim Amerika ile öyle bir ilişkimiz yok.
Şu an için yok.
Şu an için yok.
Ne diyelim? Mutluluklar.
Olmaz da inşallah.
Tabii ki canım. Niye isterim?
Tabii. Bu arada herkese bir müjdem var. Hükümetin aldığı en doğru kararlardan biri. Çin'e karşı dumping soruşturmaları başladı. Ben olsam hiç uğraşmam. Kafadan Trump gibi %100 vergiyi çakarım. Türk ticareti için gerçek bir kurtuluş olur. Çünkü haksız rekabet var. Ticarette yani ithal mallar vasıtasıyla. Tabii ki yoksa bana girdiği bedava versin. Ben onu kâra çeviririm.
O, onu yapar mı yani? Sen ona uygularsan o da ona uygulamaz mı?
Uygulamaz çünkü Çin ihracat yapmaktan başka hiçbir çaresi yok. Çin maalesef şu gerçeği kavrayamıyor. Yani bütün tedarik zincirlerinde kritik rol oynamak ve sürekli ihracatla büyümek diye bir şey söz konusu değil. Yani bu oyunun win-win bir oyun olması için senin ithalat da yapman ve başka ülkelerinde kritik sanayilerini korumana müsaade etmen lazım. Çin bunu hala kavrayamadı. Yani nasıl Amerika'yı emperyalizmle, yayılmacılıkla suçluyorsa Çin de böyle bir ekonomik yayılmacılık hevesi içinde. Bu sürmeyecek. İddiaya giriyorum. Yine önümüzdeki yıl bu zamanlarda bütün ülkelerin yani bu olayın siyasi boyutuyla hiç alakası olmayan Amerika ile müttefik olmayan ülkelerin dahi Amerika'nın almadığı Çin mallarının ülkelerine dumpingli girmesini engellemek için gümrük vergilerini yükselteceğini göreceğiz.
O zaman Trump doğrusunu yaptı Çin konusunda.
Evet kesinlikle doğrusunu yaptı ama bu yani yapış tarzı son derece aptalca. Önce pazarlıklarla başlamalıydı. Çin siyasi açıdan herkesin fikri değişebilir ama hakikaten bütün dünya için bir tehlike olmaya başlıyor. Ve bunu da herkes fark ediyor zaten yani. O yüzden bir şekilde durdurulması lazım. Bunun müttefikler vasıtasıyla hep birlikte ve barışçıl bir yolla uzlaşmayla yapılması tercih edilirdi. Trump çok ters taraftan başladığı için istediği sonucu elde edebilir mi emin değilim açıkçası.
Başka programımızda daha uzun bir Çin değerlendirmesi yapalım. Yaz geliyor zaten. Biraz gündem rahatta.
Yazın tam Çin konuşma zamanı.
Tam Çin'in zamanıdır yaz yani. Atiye'ye çok teşekkür ederiz. Bu haftanın da bu yayının sonuna geldik.
Ben teşekkür ediyorum.
Başka yayınlarda görüşmek üzere.
İnşallah. Bütün izleyicilerimize de keyifli günler diliyorum.
Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.